Dördüncü ayrım. Igor'un yüzündeki ifade değişti. Olivia da artık bu hikayeden sıkıldı. Ayağa kalkıyor. Evet, benim biraz işim var. Ama beni dinlemen için sana para verdim. Bütün bir iş gününü karşılayacak kadar para ödedim. Olivia parayı geri vermek için elini cebine atıyor ama tam o anda yüzüne doğrultulan tabancayı görüyor. Otur. İlkin kaçmak geçiyor aklından. Yaşlı çift hala ağır ağır yaklaşıyor. Igor aklından geçeni okumuşçasına kaçma diyor. Oturup beni dinlersen ateş etmeyeceğimden emin olabilirsin. Sorun çıkarmaz, dediğimi yaparsan yemin ederim ateş etmeyeceğim. Olivia'nın kafasından hızla bir sürü şey geçiyor. İlki kaçmak, zikzaklar yaparak karşı kaldırıma koşmak ama birden dizlerinin bağının çözüldüğünü fark ediyor. Adam otur diyor yeniden. Söyleneni yaparsan ateş etmem. Söz. Evet, arabaların vızır vızır geçtiği, insanların kumsala gittiği, trafiğin gittikçe yoğunlaştığı, kaldırımda yürüyen yayaların gitgide çoğaldığı pırıl pırıl sabah vakti Igor'un ateş etmesi çılgınlık olur. Olivia açısından da en iyisi adamın dediğini yapmak. Kaldı ki başka yapacak bir şey yok. Bayılmak üzere. Igor'a boyun eğiyor. Şimdi yapması gereken onun kendisine güvenmesini sağlamak. Bu terk edilmiş kocanın yakınmalarını dinlemek, kimseye bir şey söylemeyeceğine söz vermek, sonra da devreye gezen polis görünür görünmez kendini yere atarak imdat diye bağırmak. Adam Olivia'yı yatıştırmaya çalışarak ne hissettiğini çok iyi biliyorum diyor. Korkunun belirtileri ezelden beri değişmemiştir. Belirtiler insanoğlu vahşi hayvanlarla ilk kez karşılaştığında nasıl idiyse bugün de öyle. Yüzden ve vücudu koruyan deriden kan çekilir. O yüzden insan sapsarı kesilir. Bağırsaklar gevşer ve her şeyi koyverir. Böylece organizmaya bulaşacak hiçbir toksik madde kalmaz. Ani bir hareketle karşısındaki vahşi hayvanı kışkırtmamak için beden ilk başta put kesilir. Olivia bu bir rüya olsa gerek diye düşünüyor. Bu sabah onunla birlikte burada olmaları gereken ama bugünün iş bakımından canlı geçmesi beklendiğinden sabaha kadar takı yaptıkları için gelemeyen annesiyle babası geliyor aklına. Daha birkaç saat önce arada sırada kendisine vursa da hayatın erkeği olarak gördüğü sevgilisiyle sevişiyordu. Uzun süredir ilk kez birlikte orgazm olmuşlardı. Kahvaltıdan sonra kendini özgür, dinç ve keyifli hissettiğinden her sabahki duşunu yapmamaya karar vermişti. Hayır, gerçek olamaz bu. Sakin görünmeye çalışmalı. Konuşalım, zaten bütün takılarımı konuşalım diye satın almıştınız. Kaldı ki yerimden kalkarken kaçmak gibi bir niyetim yoktu. Igor tabancasının namlusunu usulca kızın kaburgalarını dayıyor. Yaşlı çift olup bitenin farkına varmadan bakıp geçiyor yanlarından. Şu Portekizli kız diye geçiyorlar akıllarından. Kara kaşları çocuksu gülümseyişiyle bir erkeğin aklını çelmeye çalışıyor yine. Onu yabancı bir adamla ilk görüşleri değil, üstelik giysilerine bakılırsa bu seferki paralı biri. Olivia olup biteni sırf bakışlarıyla anlatmak istercesine gözlerini onlara dikiyor. Yanındaki adam neşeli bir sesle günaydın diyor. Yaşlı bir çift hiç söylenmeden uzaklaşıyor. Yabancılarla konuşmak ya da sokak satıcılarıyla selamlaşmak gibi bir alışkanlıkları yok. Rus sessizliği bozarak evet konuşalım diyor. Trafiği sahiden allak bullak etmeye niyetli değilim. Örnek veriyordum o kadar. Karım mesajları almaya başlayınca burada olduğumu anlayacak. Doğruca gidip karşısına dikilmek istemiyorum. O bana gelmeli. Bu Olivia için bir kurtuluş olabilir. İsterseniz mesajları ben götürebilirim. Hangi otelde kaldığını söyleyin yeter. Adam gülüyor. Gençlik kusuru işte. Kendini herkesten zeki sanıyorsun. Buradan doğruca polise gidersin sen. Olivia'nın kanı donuyor. Bütün gün bu bankta mı oturacaklar? Artık yüzünü tanıdığına göre adam onu vuracak mı acaba? Ateş etmeyeceğinizi söylemiştiniz. Evet, söz vermiştim. Ama daha olgun davranırsan ve zekamı aşağılamazsan. Adam haklı. En akıllıcası ona biraz kendinden söz etmesi olacak. Doğru olmasa da kendisinin benzer bir durumda olduğunu söyleyerek bir delinin yüreğinde her zaman var olan sevecenliği uyandırabilir. Bir oğlan kulaklarında iPod'la konuşarak yanlarından geçiyor. Dönüp bakmıyor bile. Hayatımı cehenneme çeviren bir adamla yaşıyorum ve onu bir türlü terk edemiyorum. Igor'un bakışı değişiyor. Olivia tuzaktan kurtulmanın bir yolunu bulduğunu düşünüyor. Kafanı kullan, hemen umudunu kesme. Yanında oturan adamla evlenen kadını düşün, dürüst ol. Arkadaşlarımdan kopardı beni. Kendisi istediği kadınla birlikte oluyor ama kıskançlık da üstüne yok. Ne yapsam eleştiriyor, hırslı değilmişim, buradan kazandığım azıcık paraya bile el koyuyor. Adam hiçbir şey söylemeden denize bakıyor, kaldırım kalabalıklaşıyor, yerinden fırlayıp kaçsa ne olur, vurur mu? Elindeki tabanca sahi mi acaba? Olivia adamın ilgisini çekecek bir konuya değindiğini seziyor. Adamın nasıl konuştuğunu, birkaç dakika önce kendisine nasıl baktığını hatırlayarak en iyisi aptalca bir şey yapmamak diye düşünüyor. Yine de bırakamıyorum onu. Karşıma dünyanın en iyi, en zengin, en cömert adamı da çıksa sevgilimi kimselere değişmem. Sakın sürekli aşağılanmaktan hoşlanan bir mazoşist olduğumu sanmayın. Aşığım ona. Silahın namlusunu yine kaburgalarında hissediyor. Yanlış bir şey söyledi. Adam nefret dolu bir sesle, ben senin o aşağılık sevgilin gibi biri değilim diyor. Elindekileri kazanmak için çok çalıştım. Gece gündüz demedim, canla başla çalıştım. Birçok tersliğe göğüs gerdim. Gerçi acımasız ve amansız davrandığımda olmadı değil. Ama işimi hep dürüstçe yaptım. Her zaman iyi bir Hristiyan oldum. Nüfuslu dostlarım var. Onlara gönül borcumu her zaman ödedim. Senin anlayacağın her şeyi doğru yaptım. Yoluma çıkan kimseye zarar vermedim. Dilediğini yapması için karıma her zaman arka çıktım. İşte sonucu, burada tek başımayım. Evet, çarpışmak için gönderildiğim o aptalca savaşta insanları öldürdüm. Ama hiçbir zaman kendimi kaybedip sapıtmadım. Bir lokantaya dalıp içeridekileri makineli tüfekle tarayan, aklını oynatmış savaş eskilerinden değilim. Terörist falan da değilim. Hiç kuşkusuz hayatın bana haksızlık ettiğini ve en önemli şeyi aşkı elimden aldığını söyleyebilirdim. Ama başka kadınlar da var ve aşk acısı her zaman geçer. Benim harekete geçmeye ihtiyacım var. Yavaş yavaş kaynayarak ölecek bir kurbağa olmaktan bıktım. Madem başka kadınlar da olduğunu ve aşk acısının geçeceğini biliyorsunuz, neden o kadar sarsıldınız? Evet, daha olgun davranıyor artık. Yanındaki kaçıkla uğraşırken gösterdiği serin kanlılığa kendisi de şaşırıyor. Igor duraksamış gibi. Gerçekten bilmiyorum. Belki bir zamanlar çok sık terk edildiğim için. Belki sırf neler yapabileceğimi kendime kanıtlamaya ihtiyacım olduğu için. Belki de yalan söylediğimden. Aslında benim için tek bir kadın olduğundan. Bir planım var. Ne planı? Daha önce söyledim ya, benim için ne kadar önemli olduğunu, onu geri almak için her türlü riski göze almaya hazır olduğumu anlayıncaya kadar dünyaları yok etmeyi sürdüreceğim. Polis. İkisi de polis arabasını yaklaştığını görüyor. Özür dilerim diyor adam. Biraz daha konuşalım istiyorum. Hayat sana da pek o kadar adaletli davranmamış. Olivia sonuna geldiklerini anlıyor. Artık kaybedeceği bir şey olmadığı için bir kez daha yerinden doğruluyor. O sırada onu sevgiyle kucaklamak istercesine yabancının elini sağ omzuna attığını fark ediyor. Samozaşçita Bez Orijiya ya da Ruslar arasında daha çok bilinen adıyla Sambo. Karşısındakine yalnızca ellerini kullanarak çabucak öldürme sanatıdır. Bitmiş. Ne olduğunu bile anlayamaz. Halklar ya da kabilelerin istilacılarla silahsız dövüşmek zorunda kaldıkları yüzyıllar öncesine uzanan Sambo, Sovyet devleti tarafından insanları iz bırakmadan yok etmek amacıyla yaygın bir biçimde kullanılmıştı. Bir savaş sanatı olarak 1980 Moskova Olimpiyatlarına alınması istenmiş, dönemin komünistleri yalnızca kendilerini yaptıkları bu sporun olimpiyatlara alınması için büyük çaba harcamışlar ama bu öneri Sambo'nun çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Çok iyi, böylece bu sporu pek az kişi biliyor. Igor sağ elinin baş parmağını Olivia'nın şah damarına bastırıyor. Kızın beynine kan gitmesini önlüyor. Öteki eliyle de kızın koltuk altına yakın bir noktaya bastırarak kasların kasılıp kalmasını sağlıyor. Hiçbir zorlama yok. 2 dakika beklemek yeterli. Olivia, Igor'un kollarında uykuya dalmış gibi. Polis arabası arkalarından caddenin trafiğe kapalı yönüne dönüyor. Polisler birbirine sarılmış çifti fark etmiyorlar bile. Bu sabah işleri başlarından aşkın. Neredeyse olanaksız bir işin üstesinden gelmek, trafiği açmak için çabalayıp duruyorlar. Polis radyosu az önce sarhoş bir milyonerin 1,5 kilometre kadar ileride arabasına çarptığını bildiriyor. Igor kızı yere bırakmadan zevksiz objeleri sergilemek üzere bankın önüne serilmiş örtüyü eğilip alıyor, yastık olacak biçimde usulca katlıyor. Ortalıkta kimsenin olmadığını anlayınca kızın hareketsiz vücudunu usulca bankın üzerine bırakıyor. Olivia uykuda sanki, rüyasında eskiden yaşamış olduğu çok güzel bir günü ya da zorba sevgilisiyle ilgili kabuslar görüyor belki de. Onları bankta otururken yalnızca o yaşlı çift gördü ve suç ortaya çıkarsa ki gözle görülür hiçbir iz olmadığı için Igor bundan kuşkulu, onu polise besbelli doğru dürüst tarif edemeyecekler. Kaygılanmak için en küçük bir neden yok. İnsanlar çevrelerinde olup bitene hiçbir zaman fazla dikkat etmezler. Igor oradan ayrılırken uyuyan güzelin alnına bir öpücük kondurup mırıldanıyor. Gördüğün gibi sözümü tuttum, ateş etmedim. Birkaç adım attıktan sonra başına korkunç bir ağrı giriyor. Bu da son derece normal. Beyne kan hücum ediyor, az önce aşırı gerilim altında olan biri için anlaşılır bir tepki. Baş ağrısına karşın kendini çok iyi hissediyor. Evet, tasarladığını gerçekleştirdi. Demek yapabiliyormuş. Üstelik ruhu o kırılgan bedenden kurtardığı, kendini zorba bir korkağa karşı savunamayan bir ruhu kurtardığı için daha da iyi hissediyor kendini. Eğer erkek arkadaşıyla ilişkisi sürseydi, kızcağız iyice bunalıma girecek, yüreği kararacak, kendine saygısını yitirecek, sonunda tümden sevgilisinin boyunduruğu altına girecekti. Eva ile hiçbir zaman böyle olmamıştı. Her zaman kendi kararlarını kendisi veren bir kadın olmuştu Eva. Kendi hot kötür butiğini açmaya karar verdiğinde Igor ona hem manevi hem de mali bakımdan arka çıkmıştı. Üstelik onun gezip tozmasına, istediği zaman seyahate çıkmasına da hiç karışmamıştı. Örnek bir erkek ve koca olmuştu. Buna karşın bir hata yapmıştı. Eva, Igor'un kendisine, sevgisine, bağışlayıcılığını anlayamamıştı. Yine de Igor, onun bu mesajları alacağını umuyordu. Daha kendisini terk ettiği gün onu geri almak için dünyaları yıkacağını söylemişti Eva'ya zaten. Kısa bir süre önce aldığı ve olabilecek en az kontürü yüklediği, kullanıp atılan cep telefonunu çıkarıyor, bir mesaj atıyor. 11.00. Her şeyin 1953 Cannes Film Festivali'nde kimsenin tanımadığı 19'luk bir kızın yapacak daha iyi bir işi olmayan fotoğrafçılara bikiniyle poz vermesiyle başladığı söylenir. Genç kız bir anda yıldız olmuş, adı efsaneleşivermiştir. Brigitte Bardot. Şimdi herkes aynı şeyi yapabileceğini sanıyor. Bir aktris de olmanın önemini kimse anlamıyor. Tek geçerli şey güzellik. Uzun bacaklı ve saçları boyalı kadınların, bu dünyanın sahte sarışınlarının, sırf bütün gün plajda boy göstererek görülmek, fotoğrafçılara poz vermek ve keşfedilmek umuduyla yüzlerce, hatta binlerce kilometre uzaklardan kana akın etmelerinin nedeni de bu. Bütün kadınları bekleyen o tuzaktan kurtulmak, her akşam kocasına yemek yapan, her gün çocukları okula götüren, arkadaşlarıyla oturup sırf dedikodu olsun diye komşularının tek düze hayatını çekiştiren bir ev kadını olmaktan sıyrılmak istiyorlar. Bu kadınların istediği şan, şöhret ve parıltılı bir hayat, kasabalarında yaşayanları da, onları çocuklarından beri hep çirkin ördek yavruları olarak gören, bir gün büyüyüp çiçek gibi açacaklarını, herkesin kıskanacağı dünya güzeli bir kız olacaklarını düşünemeyen kızlar ve oğlanları çatır çatır çatlatacak biri olmak. Göğüslerine silikon taktırabilmek ya da yeni ve seksi giysiler edinebilmek için borç almak zorunda kalsalar bile, hayaller dünyasında yükselmek isterler. Oyunculuk okulu mu? Boşversene. Güzellik ve doğru bağlantılardan başka bir şey gerekmez. Sinema mucizeler yaratabilir. Yeter ki o dünyaya kapağı atabilesin. Taşra kentinin hapishanesinden o geçmek bilmeyen, sıkıcı, tek düze hayattan kurtulabilmek için her şeyi yapmaya değer. Böyle yaşamaya aldırmayan milyonlarca insan bırak bildiği gibi yaşamayı sürdürsün. Ama festivale geliyorsan gözünü budaktan esirgememeli, her şeyi yapmaya hazır olmalısın. Anında kararlar vermeli, gerektiğinde yalan söylemeli, olduğundan genç görünmeli, nefret ettiğin insanlara gülümsemeli, seni sıkan insanları bile ilginç buluyormuş gibi davranmalı, sonuçlarını hiç düşünmeden seni seviyorum demeli ya da bir zamanlar sana destek olmuş ama artık istenmeyen bir rakip haline gelmiş arkadaşını sırtından bıçaklamalısın. Pişmanlık ya da utanç yolunu kesmemeli. Elde edeceğin ödül her türlü özveriye değer. Şan, şöhret, parıltılı hayat. Gabriel bu düşünceleri ürkütücü buluyor. Yeni bir güne başlamanın en iyi yolu olmadığı kesin. Daha da kötüsü akşamdan kalma. Yine de avunabilir. Hiç değilse 5 yıldızlı bir otelin odasında film satmak ya da satın almak gibi çok önemli bir işi olduğu için bir an önce giyinip gitmesini söyleyen bir adamın yatağında uyanmadı. Kalkıp arkadaşlarından biri hala evde mi diye etrafa bakınıyor. Tabii ki hiçbiri yok. Çoktan kendilerini Croissant Bulvarı'na atmışlar. Şimdi ya bir yüzme havuzunda, ya bir otelin barında, ya bir yattalar. Belki biriyle öğle yemeğinde buluştular. Belki de birine rastlarız umuduyla plajda dolaşıyorlar. Bir süreliğine çok pahalıya ortaklaşa kiraladıkları küçük apartman dairesinde yere 5 şilte serilmiş. Şiltelerin çevresi kimsenin yeniden gardıroba yerleştirme zahmetine katlanamadığı giysiler, ayakkabılar ve askılardan geçilmiyor. Gabriel, burada giysiler insanlardan daha çok yer kaplıyor diye geçiriyor içinden. Elia Saab, Karl Lagerfeld, Versace ya da Galliano marka giysiler giymeyi hayallerinden geçirmeleri bile mümkün olmadığından, evin içi yalnızca bikiniler, mini etekler, tişörtler, yüksek topuklu seksi ayakkabılar ve bir yığın makyaj malzemesiyle dolu. Bir gün ben de canımın çektiğini giyeceğim, yeter ki bir şans tanınsın bana da. Peki o şansı neden istiyor? Çok basit. Çünkü okulda yaşadıklarıyla annesiyle babasını hayal kırıklığına uğratmış olmasına ve güçlüklerin, bunalımların, yenilgilerin üstesinden gelebileceğini kendini kanıtlamaya çalıştığından beri karşısına dikilen engellere karşın kendisinin en iyi olduğunu biliyor. O kazanmak ve ünlü olmak için yaratılmış. Bundan hiç kuşku duymuyor. İstediklerimi elde ettiğimde biliyorum ki kendime şu soruyu sormak zorunda kalacağım. Beni sevmeleri, bana hayranlık duymaları ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi? Sahnede üne erişenleri tanıyor. Sandığının tersine kendileriyle barışık değiller. Sahneden iner inmez kendilerini güvensiz hissediyorlar. Kuşkular içinde kıvranıyorlar, mutsuzluğa kapılıyorlar. Kendileri olmak zorunda kalmamak için oyuncu olmak istiyorlar ve yanlış bir adım atıp kariyerlerini sona erdirmenin korkusuyla yaşıyorlar. Ama ben farklıyım, ben hep kendim oldum. Gerçekten öyle mi? Yoksa onun konumundaki herkes aynı mı düşünüyor? Kalkıp bir kahve yapıyor, mutfak darmadağınık. Arkadaşların hiçbiri tabakları yıkama zahmetine girmemiş. Neden böyle karamsar ve kaygılı uyandığını bilmiyor. İşini iyi biliyor, işine yürekten bağlı. Yine de insanlar onun yeteneğini keşfetmeye yanaşmıyorlar sanki. İnsanların, özellikle erkeklerin nasıl olduklarını da biliyor. Erkekler bir an önce kazanması gereken bir savaştaki olası müttefikleri. Savaşı bir an önce kazanmalı çünkü çoktan 25'ine geldi. Hayal aleminde yaşanan yaşı geride bırakıyor artık.